Bugün 19 Mayıs 2020. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı gün olan 19 Mayıs'ın 101. yıl dönümü. 19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlığını kazanmada ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adımdır. Bugün bayrağımızın hür bir şekilde dalgalanmasını sağlayan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık diliyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün programından sizlere sesleniyoruz. Programı sizler için Zeynep Karaışık ve Zeynep Yıldırım birlikte hazırladı. Teknik Masa'da Burak Hararoğlu ve mikrofon başında ben Funda Erdoğan, tüm dinleyenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz ve hemen bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı veriyoruz. 0090-312-463-34-19 ve yine 0090-312-463-34-21. Ayrıca Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise tsryenigun@trt.net.tr. Facebook adresimiz ise yenigun.tsr, Twitter adresimiz ise tsryenigun. Sayın dinleyicilerimiz, her zaman olduğu gibi bugün de Yeni Gün programına gazete manşetlerini değerlendirerek başlıyoruz. Kısa kısa sizlere aktaracağım haberleri. Hemen ardından Ankara gündemini öğrenmek için TRT muhabirine bağlanacağız. Saat 9.30 sularındaysa siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz telefonda konuğumuz olacak. Kendisiyle gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz kısa kısa. Ve programımızın son bölümünde ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Turan telefon hattımızda olacak. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı soracağız kendisine. Yeni gün başlıyor. Hürriyet gazetesiyle başlamak istiyorum. Hemen manşetine bakalım. Saat 19.19'da herkes balkona yazıyor. Atatürk'ün Samsun'a çıkarak İstiklal Meşalesini yaktığı günün 101. yıl dönümünü evlerimizde coşkuyla kutlayacağız. Bayraklarla marş diyor, bu bayramı gençlere armağan etmişti Atatürk. Bugün de Türkiye'nin dört bir yanındaki sporcular saat 19.19'da İstiklal Marşı okuyacak. Vatandaşlar da aynı saatte evlerinin balkonuna çıkarak evlerinde ay yıldızlı bayraklarla İstiklal Marşı'na eşlik edecekler. Anıtkabir'de de sosyal mesafe korunarak tören yapılacak. Erdoğan'dan balkon çağrısı yazıyor. Herkese saat 19.19'da evinin balkonuna çıkmaya çağıran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, törenler kapsamında video konferans yöntemiyle 81 şehirden gençlere seslenecek, sosyal medya üzerinden gençlere milli mücadele ruhunu ve 19 Mayıs'ı anlatan interaktif etkinlikler, yarışmalar düzenlenecek yazıyor. Hürriyet gazetesinin bir alt manşeti var. Bayramda 81 il evde yazıyor. Hemen bakalım haberin ayrıntısına. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalar yaptı dün. Sokağa çıkma yasağı Ramazan bayramında 23-26 Mayıs arasında 4 gün tüm Türkiye'de uygulanacak. Okulların eğitim-öğretim yılı sona erdi. Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar sürecek. Yeni eğitim-öğretim yılı Eylül'de başlayacak. Kreşler ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da faaliyete geçecek. 65 yaş üstü pazar 14-20 arasında, gençler ve çocuklar da çarşamba ve cuma sokağa çıkmaya devam edecek. 29 Mayıs'ta cuma namazıyla birlikte şartları uygun camiler ibadete açılıyor. Bir süre sadece öğle ve ikindi vakitleri cemaatle namaz kılınacak. 15 il için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatıldı. Ve açık cezaevlerinde izne gönderilen 60 bin mahkumun izin süreleri de 2 ay uzatıldı. Cumhurbaşkanı'nın dünkü açıklamalarında şöyle bir konu da vardı. Onu da haber olarak yazmış Hürriyet gazetesi. Bakalım, döviz kaçırana merhamet yok diyor. 10 milyon kişiye destek verdik diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ülkemden yurt dışına döviz kaçıranlarla ilgili asla merhametimiz olmayacaktır. 5,5 milyon dar gelirli vatandaşımıza biner lira destek sağladık. Son 2 ayda yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 11,5 milyar lira karşılıksız nakit desteği vererek bu zor günlerde milletimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Türkiye'nin destek programları bazı ülkelerin açıkladıkları gibi kağıt üzerinde kalan değil, fiilen gerçekleşen uygulamalardan oluşuyor demiş. Ekonomi için 16 maddelik reçete yazıyor CHP lideri Kılıçdaroğlu. Salgının ardından yaşanan ekonomik sorunlardan sağlıklı çıkış için 16 maddelik reçete açıklamış. Hemen bakalım. Türkiye'nin ciddi bir ekonomik buhranla karşı karşıya olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, buhrandan çıkış reçetelerinin başarısı her şeyden önce en geniş mutabakatın sağlanmasına, kısa vadede siyasal hesaplar yerine cesaretli yapısal reformlar için adım atılabilmesine bağlıdır demiş. Ne yazık ki kötü bir haber de var. Bunu da paylaşmak istiyorum sizinle. Kars ve Hakkari'de iki şehidimiz var. Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yüzbaşı Ferhat Çiftçi şehit oldu. Geçen hafta Hakkari Çukurca'da yaralanan sözleşmeli er Halil Çakır da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Ve son bir haber Hürriyet gazetesinden. BIST yükseldi, dolar düştü yazıyor. Haftanın ilk gününde Borsa İstanbul Endeksi %2,22 artışla 101.983 puanda kapandı. Dövizde geçen hafta başlayan gerileme bu haftada sürüyor. Dolar günü 6,88 liradan, euro ise 7,47 liradan kapattı diyor. Hürriyet gazetesinden aktaracaklarımız bu kadardı. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Hemen manşetine bakalım. Normalleşme yolunda son fedakarlık diyor. Yeni tedbirleri açıklayan Başkan Erdoğan millete seslendi. İnşallah bayramdan sonra bu kısıtlamalara ihtiyaç kalmaz dedi. Ve yine aynı maddelere değinmiş. Farklı bir habere değinmek istiyorum Sabah gazetesinden. Size 101. yıla yakışan iki dev eser yazıyor Sabah gazetesinde. İlki Türkiye'nin en büyük 4. barajı Ilısu ve ikincisi sağlıktaki gururumuz Başakşehir Hastanesi. Türkiye'nin büyük projelerinden ikisi daha 19 Mayıs bayramında hizmete giriyormuş. Dicle Nehri üzerine kurulan Ilısu Barajı'nın ilk tribünü Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün devreye alınacakmış. İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi ise Perşembe günü Erdoğan ve Japon Başbakanı Abe'nin katılımıyla açılacak diyor Sabah gazetesinde. Ve Türkiye'de dünkü virüs tablosunu Sabah gazetesi yayımlamış. Hemen bakalım. Test sayısı 25.141, vaka sayısı 1158, vefat sayısı 31 ve iyileşen sayısı 1615. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Manşetinde bu bayram evdeyiz yazıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, COVID-19 önlemleri kapsamında Arife günü ve Ramazan bayramında toplam 4 gün sokak kısıtlaması getirildiğini açıkladı. Yasak daha öncekiler gibi sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmayarak tüm Türkiye'de geçerli olacak. Okullarsa Eylül ayında açılacak yazıyor. Farklı bir haber paylaşmak istiyorum Yeni Şafak gazetesinden. Hafter'in kalesi alındı yazıyor. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye ile yaptığı güvenlik anlaşmasından sonra terörist Hafter'e en ağır darbelerinden birini vurdu. Başkent Trablus'un 140 kilometre güneybatısında bulunan Vatiye hava üssü teröristlerden temizlendi. Libya ordusunun yeni hedefi Hafter'in elindeki son kale Tarhuna olacak. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Kadir gecemiz mübarek olsun yazıyor. Müminler gece boyu evlerinde Kur'an okuyacak, namaz kılacak. Tüm dünyanın koronavirüsten bir an önce kurtulması, ölümlerin sona ermesi ve hastaların iyileşmesi için dua edecek. Tüm İslam aleminin bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini biz de Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak kutluyoruz. Yeni Şafak gazetesinden güzel bir haber paylaşalım sizlerle. Turizmde Umut Türkiye yazıyor. Almanya, ABD, Avustralya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 45 ülkeden 822 şirket ve 1468 turizmciye salgın sonrası ülkelerinin turizm potansiyelleri sorulmuş. Ankette en hızlı toparlanacak turizm bölgeleri arasında Türkiye %12,2 ile ilk sırada yer almış. Ne mutlu bize. Milliyet gazetesinin manşetine bakalım. Yürüyelim arkadaşlar yazıyor. Vatan toprakları 101 yıl önce yangın yeriydi. Dağların tepelerinde kapkara dumanlar yükseliyordu. Ancak bir adam ve arkadaşları dağ başını duman almış diye yürüyordu ufuktan doğacak güneşe doğru. Otomobilleri arızalanmış 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan 9. Ordu Kıtalar Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'nın 25 Mayıs sabahı Hamza'ya gitmek üzere bindiği hurda otomobil Karageçmiş köyü yakınlarında arızalandı. Araçtan umudunu kesen Mustafa Kemal köye doğru yürürlerken dağ başını duman almış marşını söylemeye başladı. Yanındakilerin de marşı söylemelerini istedi. 1936'da Atatürk Beylerbeyi Sarayı'nda düzenlenen bir festivalde Karadeniz yöresi oyunlarını izlerken 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışını hatırladı ve dağ başını duman almış marşını nasıl söylediklerini şöyle anlattı. Anadolu'nun dağ başlarını tekerleklerini çuvalla doldurduğumuz kırık dökük otomobillerle aşarken bu marşı söyletmeyi yanımda bulunanlara adet ettirmiştim. Bir haber daha paylaşmak istiyorum. Milliyet gazetesinden gıdada tahşişe hapis yazıyor. AK Parti'nin hazırladığı torba yasa teklifine göre taklit ve tahşiş yapanlara 5 yıla kadar hapis ve 500 bin Türk lirasına kadar para cezası uygulanacak. Aynı suçu 2 yıl içinde tekrar işleyene sektörden el çektirilecekmiş. Ve son gazetemize geçiyoruz. Akşam gazetesi şöyle yazıyor haberinde. Avrupa'nın en genç nüfusu Türkiye'de. Eurostat ve TÜİK verilerine göre Türkiye 15-24 yaş grubundaki 12.955.672 kişiyle Avrupa'nın zirvesinde genç nüfus oranında da ilk sıradaymış.
Ankara'da gündemde neler var?
Yeni gün programı tüm hızıyla devam ediyor. Ankara gündemini öğrenmek için TRT muhabiri Demet Geçit'e bağlanıyoruz. Sayın Geçit, sesim geliyor mu?
Evet, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Ankara gündeminde bugün neler var?
Evet, bugün Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi başlatmasının 101. yıl dönümü, Kurtuluş Meşalesi'nin ateşlendiği bu özel günde programlar hazırlandı elbette ki. Bu yıl 19 Mayıs geçmiş yıllardan farklı olarak meydanlardan değil, dijital platformlardan takip edilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tören programını da paylaştı. Resmi törenler her yıl olduğu gibi bu yıl Anıtkabir'den başlayacak. Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet Atatürk'ün mozolisine çelenk bırakacak. Gün içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kasapoğlu video konferans yöntemiyle gençlerle buluşacak. Gün boyunca gençlerin katılımıyla yarışma, söyleşi ve konserler düzenlenecek. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu'nun katılımıyla hız denemesi ve 45 dakika panoramik İstanbul gösteri yarışı düzenlenecek. 81 ilde saatler 19.19'u gösterdiğinde ise İstiklal Marşı milli sporcular eşliğinde okunacak. Evet, bugün gündemin bir diğer önemli başlığı da bildiğiniz gibi 4 günlük sokak kısıtlamasının son günü. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi günü başlamıştı. Bu arada dün Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı vardı. Önemli kararlar alındı yine. Merakla beklenen Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı sorusu yanıtını buldu. Kısıtlama yine tüm Türkiye'de 4 gün boyunca uygulanacak. 15 ilde uygulanan şehirler arası giriş çıkış sınırlandırması da 15 gün daha devam edecek. Öğrenciler okullarına Eylül'de dönecek. Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Sokağa çıkma esnekliği de yine devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Pazar günleri 14 ve 20 saatler arasında 65 yaş üstü sokağa çıkabilecek. Evet, bu ve bunun gibi pek çok önemli karar açıklandı. Bugün o kararların yine yansımalarını takip ediyor olacağız. Bir yandan da koronavirüsle mücadele elbette devam ediyor. Ancak veriler her geçen gün daha iyi gidiyor. İyileşen hasta sayısı artıyor. Vaka sayıları ise azalıyor. Dün en son rakamlar açıklanmıştı. 18 Mayıs itibariyle son 24 saatte 1615 hasta daha sağlığına kavuştu. 31 kişi ise maalesef hayatını kaybetti. Bugün koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni tabloya ilişkin veriler açıklanacak akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından. Biz bütün bu başlıkların ayrıntılarını bültenlerimiz aracılığıyla dinleyicilerimize ulaştırıyor olacağız.
TRT muhabiri Demet Geçit'e çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Soğuk algınlığına benzer bir tabloyla ortaya çıkan ve ölümcül olabilen koronavirüs kimler için daha riskli? İleri yaşta olanlar, kanser ve bağışıklığı baskılayan hastalıklara olanlar, akciğer ve kalp hastalığı bulunanlar, diyabet ve astım hastaları. Risk grubundaysanız veya risk grubunda olan yakınlarınız varsa, hastalıktan korunmaya, hijyen kurallarına, sağlıklı ve dengeli beslenmeye özellikle dikkat edin. Sağlığınız her şeyden önemli.
Yeni Gün programı devam ediyor. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz telefon hattımızda. Merhaba Sayın Yılmaz, günaydın.
Günaydın Funda Hanım, iyi yayınlar ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz biz de. Sayın Yılmaz, evet dün bir kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldu. Sizin değerlendirmelerinizi merak ediyorum aslında. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Funda Hanım, şimdi kabinede geçtiğimiz haftalarda yaşanan gelişmeler etrafında salgınla mücadele konusunda alınan tedbirler, bu tedbirler çerçevesinde önümüzdeki dönemde tırnak içerisinde söylüyorum yeni normale geçiş için oluşturulmuş takdim ve hazırlıklar ele alınıyor, tartışılıyor. Bu konudaki çalışmalar değerlendiriliyor. Bunu mütakiben Sayın Cumhurbaşkanı uygun gördüklerini kamuoyuna hitapla açıklıyor. Dün de böyle oldu. Bu salgınla mücadelede alınan tedbirlerin netice verdiği, buna bağlı olarak da yeni normale geçiş için bazı kısıtlamaların kaldırıldığı bir takvim açıklandı. Her şeyden evvel Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında bu salgın dolayısıyla yaşanan kısıtlamalar sebebiyle insanların bilhassa ekonomik alanda yaşadıkları problemleri aşmak için alınan tedbirlere ve bunların gerçekleştirildiğine ilişkin bir vurgu vardı. Özellikle işsiz kalanlara ya da dar gelirlilere biliyorsunuz hem işsizlik ödeneği işte buradan şeyler yapıldı, ödemeler yapıldı. Diğer yandan dar gelirli yani 5,5 milyon kişiye bu aynı zamanda aile anlamına geliyor. 1000'er liralık fazlalık ödeme gerçekleştirildi. Ayrıca yine ekonomik çerçevede açılan krediler, ötelenen ödemeler vesaire söz konusu oldu. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyu da alınan kararların hani sadece karar olarak kalmadığını, uygulandığını da ifade etti. Onun dışında bu önümüz biliyorsunuz Ramazan bayramı. Herkes Ramazan bayramındaki gelişmeleri, kısıtlamaları merak ediyordu. Burada Ramazan bayramında da Arife günü de dahil olmak üzere 4 günlük bir kısıtlama, sokağa çıkma kısıtlamasının devam edeceğini, edileceği 15 şehirde işte Zonguldak vardı. Buralardaki uygulamanın yine seyahat yasağı uygulamasının devam edeceğini ifade etti. Bu özellikle Ramazan bayramında hani ziyaretler vesaire dolayısıyla salgının yeniden sıçraması, yayılma hızının artmasından endişe ediliyordu. O bakımdan bu mesafeyi koruyabilmek, tecidi koruyabilmek için bu yasağın gerçekleştiğini görüyoruz. Ama yasaktan sonra takım alanlarda işte kısıtlamaların kalkacağı söyleniyor. Bu muhtemelen şehirler, 15 büyük şehirdeki seyahat yasağı belli bir zaman içerisinde kalkacak. Bu arada okullardaki uzaktan eğitimin 19 Haziran'a kadar devam edeceği, onu takiben eğitim yılının biteceği ve yeni eğitim yılının Eylül Ekim aylarında yeniden açılacağı ifade edildi. Ayrıca biliyorsunuz her bu sektörde veya iş yerindeki normalleşme takvimine bağlı olarak bunu eskiye dönüş olarak anlamamak lazım. Yeni kurallarla bazı kısıtlamalar gevşetiliyor. Aslında öyle kabul etmek lazım. Bu hastalık kalkana, aşısı bulunana kadar böyle devam edeceğini anlıyoruz. Yani hem maske hem de mesafe bakımından kurallara uymamız lazım. Bu kural da ekonomik hayata da yansıyor. Yani alışveriş merkezleri açıldığında eskisi gibi herkesin istediği gibi girip çıktığı bir nizam değil, belli sınırlamaların olduğu, yani maske ve mesafenin yanı sıra bunları temin etmek için girişte işte bir kota uygulaması, sayı sınırlaması gerçekleştirilecek. Bu iş yerlerinde de böyle olacak. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda yapılan açıklamaların talimatnamelere, genelgelere dönüştürüldü ve aynı zamanda hazırlanan afişlerle bunun yani iş yerlerinin girişine ya da alışveriş merkezlerinin, çarşıların girişine asılmak suretiyle vatandaşın uyacağı bir çerçeveye taşınacağını ifade etti. Burada hani yoğunluğu azaltacak, işte sosyal mesafeyi temin edecek sayı kısıtlamaları olacak. Buna özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bu ibadetlerin camilerde yeniden 29 Mayıs'taki Cuma namazı çerçevesinde açılacağı ifade edildi. Burada da tabii yine eskisi gibi 5 vakit değil, öğlen ve ikindi namazlarında yine tabii sınırlamalar çerçevesinde camilerin açılacağı söyleniyor. Bunlar tabii şunu da söylemek lazım Hunda Hanım. Şu andaki veriler çerçevesinde verilmiş kararlar, eğer hani verilerde olağanüstü bir değişiklik olursa muhtemelen hükümet, Cumhurbaşkanlığı bu tür tedbirleri yani gözden geçirecektir. Şunun için söylüyorum. Biliyorsunuz bazen hani bazı vilayetlerimizde, bazı beldelerde bir anda sıfıra yakınlaşmışken sıçrama söz konusu olabiliyor. Onun sebebi de hani gösterilen özensizlikler neticesinde geçen diyor. Mesela böyle örnekler var. Bir hasta tedavi oluyor. Bu COVID-19 hastalığına yakalanmış. Taburcu ediliyor. Ama işte evinde de bir 14 gün durması lazım. Tecrit halinde. Öyle yapacağına tedavisi bittiği için bu sevincini paylaşmak maksadıyla bir yemek veriyor. Yemek verince de o yemeğe katılanların hastalandığını görüyoruz. Buna benzer ne yazık ki örnekler söz konusu olabiliyor. O yüzden herkesin, hasta olanların, hastalıktan kurtulanların, onların ailesinin bu iletişimi gerçekleştiren, bu ilişkiyi gerçekleştiren bir kalan biz vatandaşların tamamının bu özeni göstermesi lazım. Bir süre bu özeni göstermezsek ne yazık ki yeniden sıçramalar, artışlar söz konusu olabilir. Bu hem genel toplumsal düzenlemelere hem de bizim şahsi hayatımızda önemli problemlere yol açabilir. Bu bakımdan özenin devam etmesi gerekiyor. Bu arada yine Sayın Cumhurbaşkanı gençlerle, yaşlılarla ilgili belli saatler, belli günlerdeki onlara tanınan esnekliğin devam edeceğini söyledi. Gençler ve yaşlılarla ilgili kısıtlamalar halihazırda devam ediyor ama belli günler çerçevesinde gençlerin sokağa çıkması, yaşlarımızın sokağa çıkması daha önce de uygulandı biliyorsunuz bu. Yeniden mümkün olacak bu kısıtlamaların devam ettiği takvim çerçevesinde. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı bu özellikle Vefa Destek Grubu'na dikkat çekti ve Vefa Destek Grubu'na yönelik geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen terör eylemini kınadı. Sadece terör eylemi söz konusu olmadı biliyorsunuz. Bir siyasi partinin işte gençlik kolları başkanı böyle tuhaf bir şekilde bu Vefa Destek Grubu'nun yardım faaliyeti yürüten görevlilerine saldırdı ve neticede tutuklandı Adana'da. Buradaki hani Vefa Destek Grubu bizim aslında bulduğumuz çok önemli bir sosyal dayanışma formu. Bunun üzerine titrememiz lazım. Teröristlerin buna saldırması anlaşılır. Çünkü onlar zaten toplumsal dayanışmayı, toplumsal beraberliği engellemek ve bundan duydukları rahatsızlığı ishar etmek üzere varlıklarına devam ettiriyorlar. Ama bir siyasi parti bundan neden rahatsız olur? Bu ayrı bir tartışma konusu. O siyasi parti ve etrafındakilerin bunu çok ciddi düşünüp tartışması lazım. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği konulardan birisi de bu tedaviyle ilgili Türkiye'nin bulduğu özgün tedavi tekniklerinin, yol ve yöntemlerinin dünyada örnek teşkil ettiğini ve burada gerçekleştirdiğimiz performansın önemine işaretti. Türkiye bu konudaki uygulamalarını dünyaya da aktaran ve bu manada Türk tipi tedavi denilen yeni yol ve yöntemleri, teknikleri dünyayla paylaşmaya yönelen bir başarı yakaladı. Bizim tabii dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de Funda Hanım, biz şu anda Türkiye olarak kendi yeni normalimize geçecek bir takvim belirlemiş durumdayız. Bu takvim çerçevesinde adım adım ilerleyerek neticelere de bakacağız. İşte geçtiğimiz dönemde berberler üzerinden, AVM'ler üzerinden yaşanan bir kısıtlamaların kısmi olarak kaldırıldığı, yeni sınırlamalarla uygulandığı bir dönem geçirdik. Şimdi onlar da hepsi tatbik ediliyor tabii. Yani hem de bakılıyor buradaki kısıtlamaların kaldırılması yeni problemler doğuruyor mu? Ne ölçüde kurallara uyuluyor, riayet ediliyor? Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Bu hastalığın aynı zamanda hani Türkiye'de aldığımız tedbirler yeterli değil. Şundan dolayı komşu ülkelerdeki uygulamaları, dünyadaki uygulamaları, gelişimi de önemli. Bu bizim dünya ile ilişkilerimizdeki normalleşmeyi de tayin edecek. Önemli konulardan birisi mesela ticaret hacmini artıracak yeni yol ve yöntemler aranıyor. Türkiye bunun için gayret sarf ediyor. Üretimin özellikle devam etmesi lazım. Ama aynı zamanda turizmi artıracak, turizmin önünü açacak planlamalar yapılıyor. Ama dediğimiz gibi bu sadece bizim koyacağımız kurallarla ilgili değil, aynı zamanda o turist gelecek ülkelerin bu salgınla mücadele performansıyla da yakından ilişkili. Bir de belki şuna işaret etmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı bununla ilgili de daha önce açıklamalar yaptı. Bizim bu hastalık çerçevesinde salgınla mücadelede gösterdiğimiz performans daha önce de dünyada dikkat çeken Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin, sağlık sektörünün yeni bir PR'ı oldu. Bu bakımdan da sağlık turizminin önünün açılacağı bir döneme gireceğiz. Bununla ilgili de bir planlama yapıldı. Yurt dışından gelerek sağlık hizmetlerinden faydalanacaklara ilişkin düzenlemeler yapıldı. Bu da tabii bizim salgınla mücadelede gösterdiğimiz performansın yanı sıra hastanelerimizin müsaitliğiyle de yakından ilişkili. Biz salgını kontrol altına almak suretiyle bu hizmeti verebilecek noktaya da geldik.
Bütün
bunlar çerçevesinde salgınla mücadele Türkiye'de devam ediyor. Tekrar şu noktaya gelelim. Son cümleyle bitirelim Funda Hanım. Bu tehdit küresel, bu hala devam ediyor. Devlet ulusal bir mücadele veriyor kurumlarıyla beraber. Ama bazı kısıtlamalar kalksa bile yeni normal hayatımızda özellikle şahsi, ailevi ve aile işletmeler, özür dilerim, iş yeri işletmelerinde, iş yerlerinde tedbirleri almak da devletin talimatları, uyarıları çerçevesinde bizlere düşüyor. Burada fevkalade özen göstermeliyiz. Özellikle ben burada annelere dikkat çekmek istiyorum. Anneler hem çocuklarına hem yaşlıları uyarmak suretiyle maske, mesafe konusunda, tecrit konusunda, temizlik konusunda uyarılar marifetiyle bu salgının kontrol altına alınmasını ve önümüzdeki günlerde binin altına inecek, daha da altına inecek bir seyir izlemesini temin edebilir. Burada hanımların ve annelerin rolüne, onların bu konudaki motivasyon sağlayıcı rolüne işaret etmek isterim.
Evet, siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Turan telefon hattımızda. Sayın Turhan, günaydın.
Günaydın efendim.
İyi çalışmalar diliyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı konuşacağız kendisiyle. Sayın Turan, öncelikle bayramımız kutlu olsun diyelim ve hemen soralım size, nasıl kutlanacak bugün bayramımız?
Çok teşekkür ediyorum. Herkesin bayramı kutlu olsun, tebrik ediyoruz.
Sağ olun.
Tabii maalesef eve kapandık. Yapacak bir şey gözükmüyor. Şeyde olduğu gibi, 20 Nisan'da olduğu gibi şimdi de herhalde balkondan kutlayacağız bayramımızı. Biz de 5 yaşındaki küçük torunum Ezgi ile birlikte İstiklal Marşımızı okuyacağız.
Ne güzel.
Esas olan hatırlanması. Tabii ki gönül böyle arzu etmiyordu. İnşallah bu günler geçer seneye
daha
çok
güzel,
daha coşkulu bir şekilde kutlamayı ümit ediyoruz.
Sayın Turan, tarih bilginizin çok iyi olduğunu duydum. Dilerseniz 101 yıl önce 19 Mayıs'ta neler oldu? Tarihi süreci anlatarak başlayalım dinleyicilerimize. Neler yaşandı 19 Mayıs'ta?
Öncelikle beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Buyurun. Şimdi 19 Mayıs neden bayram, neden önemli? Bununla ilgili bir iki şey söyleyelim. Zaten 100 yıl öncesine mecburen gideceğiz. 19 Mayıs herkesin bildiği gibi milli mücadelenin fiilen başladığı tarih. 19 Mayıs bağımsız yaşama inancının ve kararlılığının gösterildiği bir tarih. Yani 30 Ekim 1918 tarihinde mütareke imzalanmış, Osmanlı Devleti teslim olmuş ama 19 Mayıs'ta bu teslimiyetin kabul edilmeyeceği, bağımsız yaşamak kararlılığını gösterdiğimiz bir tarih başlayacak. 19 Mayıs milli mücadelenin liderini ortaya çıkaran bir olaydır. Bunun da üzerinde kısaca duralım. 19 Mayıs Türk istiklalinin ve cumhuriyetinin kazanılması için verilen mücadelede ilk adımdır. Aynı zamanda ilelebet, bağımsız yaşamak şuurunun bir ifadesidir. Şimdi efendim 100 yıl öncesine gidersek, Mustafa Kemal Paşa'nın nutunun ilk sayfasını açarsak, ilk cümlesi 19 Mayıs senesinin 19'unda, 1919 senesinin 19 Mayıs'ında Samsun'a çıktım diye başlar Mustafa Kemal ve genel bir değerlendirmede bulunur. İşte Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her yerde zedelenmiş, şartları ağır bir mütareke imzalanmış, ateşkes imzalanmış. Büyük Savaş'ın uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda. Düşünebiliyor musunuz? 1900, hadi 93 harbini saymayalım. 1911-12 Trablusgarp harbi, 1912-13 Balkan harpleri, arkasından 1914 yılında kendimizi Birinci Dünya Savaşı'nda bulmuşuz. 1918 yılına geldi, yenik bir devlet olarak savaştan ayrılıyoruz ve şartları gerçekten çok ağır bir mütareke yapıyoruz, ateşkes yapıyoruz, savaştan çekildik. Yani asgari 7-8 sene savaşan bu millet, 7 cephede savaşan bu millet beşeri kaynağını neredeyse tamamen tüketmiş gözüküyor. Yorgun ve fakir bir durumda, en önemlisi de umudunu kaybetmek üzere. İki şey önemli, umut ve onurunu kaybeden bir millet yok olur gider. Çok şükür o tarihlerde işte 19 Mayıs'la birlikte milletin haysiyeti, onuru daha ön plana çıkacak ve kendisine reva görülen geleceği kabul etmeyecektir. Yani esareti asla kabul etmeyecek, bunun için yeniden savaşa kalkışacak. Bu o kadar kolay değil. Yani 20 yaşında komando falan diyeceğimiz böyle askerlerimiz falan yok. 7-7 yaş arası eli silah tutan herkes cepheye koşacaktır. Cephane taşıyacaktır analarımız, ninelerimiz, ablalarımız. İstanbul işgal edilmiş. Anadolu'nun hemen her yeri işgal edilmiş ve edilmekte bir tarafta. Mustafa Kemal Paşa biliyorsunuz 16 Mayıs'ta Samsun'a hareket edecek, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacaktır. Samsun'a hareket etmeden bir gün önce de İzmir Yunanlar tarafından işgal edilmiştir. İzmir işgali ve mezalimi yaşanacaktır. Osmanlı Devleti'nin teslim olmasını, yani mütareke ile beraber 1. Dünya Savaşı'ndan sonra teslim olmasını tarihi bir fırsat olarak gören Hristiyan azınlıklar da yerli işbirlikçiler olarak alenen faaliyetlere girişeceklerdir. 30 Ekim 1918'de mütarekeden kısa bir süre sonra 13 Kasım'da Mustafa Kemal Paşa İstanbul'dadır. Hani herkesin bildiği hatırlatmak bakımından İstanbul'a geliyor. Gemilerin yani müttefik gemilerin, düşman gemilerinin İstanbul'u sardığını, işgal ettiklerini görüyor. Geldikleri gibi gidecekler dedikleri olay 13 Kasım'da İstanbul'a gelecek. Ama İstanbul'da boş durmayacak ve yürüteceği milli mücadelenin hazırlıklarına girişecektir. Şişli'de bir ev tutar. Zaman zaman bu evde Ali Fuat Cebesoy, ne bileyim Kazım Karabekir, Rauf Orbay gibi arkadaşlarıyla toplanırlar ve kurtuluş çareleri ararlar. Zaman zaman padişahla görüşür. 5 kez görüşmesi vardır. 19 Mayıs'ın önemini ortaya koyması bakımından bir hatıradan kısaca bahsetmemizde fayda var. Trakya'da, Tekirdağ'da 14. Kolordu'da görev yapan, Kolordu komutan olarak görev yapan Kazım Karabekir Paşa bir gün İstanbul'a gelir ve Şişli'de Mustafa Kemal ile görüşür. Der ki, paşam ben Erzurum'daki 15. Kolordu'ya, yani Kolordu komutanı olarak tayinimi çıkarttırdım. Anadolu'nun kurtuluşunun doğudan başlatacağımız bir hareketle sağlayabiliriz. Zaten Anadolu kaynıyor. Millet kaleyana gelmiş bir vaziyette, hızla teşkilatlanıyor. Ben Erzurum'a gidiyorum der. Paşam siz de gelin bu hareketin başına geçin. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın bu şeyde bir anda durakladığını görüyorsunuz. Mustafa Kemal Paşa da Kazım Karabekir'e diyor ki, ben bir süre daha İstanbul'da kalacağım. İnşallah en kısa zamanda size mülaki olurum diyor. Yani size yetişirim, size ulaşırım diyor. Şimdi yıllar sonra milli mücadele kazanıldıktan sonra Kazım Karabekir'e sorarlar. Siz Mustafa Kemal Paşa'dan daha önce Anadolu'ya geçtiniz. Doğu'nun Fatih olarak anılıyorsunuz. Neden liderliği Mustafa Kemal Paşa'ya bıraktınız? Kazım Karabekir şu cevabı verecektir. Benimle olmazdı beyler. O özellikler Mustafa Kemal'de vardı. Yani liderlik özelliğinin Mustafa Kemal'de olduğunu söylüyor. Hakeza Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişi olarak, genel müfettişi olarak görevlendirilmesini sağlayan kişilerden birisi Mustafa Fazıl Paşa'dır. Mustafa Fazıl Paşa Ali Fuat Cebesoy'un babasıdır. Kendisi oğlunu değil, böyle bir görev için Mustafa Kemal'i önermiştir. Bunlar liderlik vasıflarının herkes tarafından bilindiğini, ön plana çıktığını göstermesi bakımından önemli. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçmeden hemen her yerde müdafaa hukuk ve reddi ilhak cemiyetleri kurulmuş. İşte İzmir Reddi İlhak Cemiyeti, Erzurum Müdafaa Hukuk Cemiyeti, her tarafta reddi ilhak cemiyetleri, müdafaa hukuk cemiyetleri var. Kongreler, mitikler düzenliyorlar ve işgale karşı direnişin yollarını arıyorlar. Eksik olan bütün bu teşkilatları, cemiyetleri birleştirecek ve yönlendirecek bir lidere ihtiyaç vardı. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı bu bakımdan önemlidir. Bu açıdan bakılırsa bütün Anadolu'daki işgalleri ve kendilerine görülen, kendilerine reva görülen bir geleceği reddeden Türk milleti liderini bulmuştur. Ve artık 19 Mayıs'tan sonra gittiği her yerde büyük bir coşkuyla karşılanmıştır. Bakınız, mütareke her şey değil. Mütareke ile Osmanlı aydınının bir kısmı
toparlayalım Sayın Turan. Evet.
Efendim?
Toparlayalım, süremiz bitiyor.
Peki çok kısa bir şey daha belirtmemde fayda var. Mustafa Kemal Paşa'nın görevlendirme gerekçesine bakarsak 9. Ordu kıtaatı lağvedilmiştir. Bu Yakup Şevki Paşa'nın kıtaatıdır. Çok yiğit bir adamdır. Sonra tutuklanacaktır Yakup Şevki Paşa. 9. Ordu'ya ait işleri takip etmek üzere genel müfettişlik İhdas edilmiş ve Mustafa Kemal Paşa genel müfettiş olarak görevlendirilmiştir. Yani bu heyet mütareke hükümlerinin uygulanmasını, uygulanıp uygulanmadığına bakacak, işgallere karşı direnmek amacıyla kurulan, o günkü tabirle söyleyelim, şuralar diyor. Yani çeteler varsa bunların bertaraf edilmesini sağlayacaktır.
Evet.
Şimdi
süremiz bitti Samsun'da, Sayın Turan. Süremiz bitti. Kusura bakmayın. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Turan'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Evet. Evet sayın dinleyicilerimiz, Yeni Gün programının sonuna geldik. Ne yazık ki süremiz bitti. Yarın yine aynı saatte 9 haberlerinden sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Yeni Gün.